Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri aktardığımız ikisi biri de bu hafta da birlikteyiz. Yılın ilk programı arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Zaten oyun dünyası da daha çok yılın ilk haftası olduğu için.
Evet, daha çok geçtiğimiz senenin oyunlarını konuşacağız aslında bu programda.
Evet, en iyiler hangileriydi, bunları konuşacağız. Aslında bunu konuşmamızın nedenlerinden bir tanesi de yeni yıl ve Noel haftasından geçtiğimiz için oyun haberinin fazla olmaması oldu ne yazık ki. Ama herhalde yılın en iyi oyunları da yine birçok kişinin ilgisini çekecektir. En azından oynama fırsatı bulamadıkları oyunların isimlerini görüp belki de bir şekilde satın alma veya bir yerlerden edinme yoluna gidebilirler.
Aynen öyle.
Evet, teknoloji haberleriyle başlıyoruz. İlk teknoloji haberim insansız araçlarla ilgili. Toyota CS 2013'te ilk insansız aracını görücüye çıkartacakmış. İnsansız aracın kısaltması da ilginç. AASRV isimli bir kısaltma ismine sahip. Bu da şu anlama geliyormuş. Gelişmiş aktif güvenlik araştırma aracı.
Çok uzunmuş.
Bayağı bir uzun. Zaten aracın tipine baktığımızda da çok fazla bir video, 5 saniyelik bir video yayınladılar. Bu yüzden bu resim üzerinden konuşacağız daha fazla. Google'ın insansız aracına oldukça fazla benzediğini görüyoruz. Biliyorsunuz Google zaten uzun yıllardır insansız araçlar üstüne geliştirmeler yapıyor. Hatta Amerika'da birkaç eyaletli de yasaların çıkıp insansız araçların yollarda test edilebilmesini sağladı firma. Yaptığı lobi çalışmaları sayesinde. Geleceğin Toyota'nın da bu işin içine girmesiyle beraber, daha önce de Volvo'nun haberini vermiştik, insansız araçlara doğru gittiğini görüyoruz. Toyota'nın çalışması Google'un çalışmasıyla oldukça paralel. Çünkü Toyota ve Google'da araçların yolda hızlı bir şekilde bağımsız olarak ilerleyebilmeleri baz alınıyor. Volvo'nunki biraz daha farklıydı. Tren stilinde araçlar birbirini takip ediyordu mesela.
Yani baktığımızda aslında teknoloji dünyasında bir araçlara bir yönelim var. Burada şeyi söyleyeceğim. Niye 5 saniye koymuş? 6. saniyede inşallah kaza falan olmamıştır.
Yani zaten videoyu da analiz etmişler. Videoda şöyle bir durum söz konusu. Araç önündeki aracın hızında seyrediyor. Fakat önündeki aracın yavaş gittiğini görünce mesela onu sollamaya hemen atak yapıyor. En azından o yapay zekasını göstermek için kullanılmış bu. Araç aynı Google'un aracında olduğu gibi üstünde bir radar taşıyor. Radar sayesinde etrafını görüyor. Aynı zamanda lazer tarayıcılar ve ek kameralarla da çevresine bakıp olup biteni analiz ediyor. Gelişmiş bilgisayarlara ihtiyaç var tabii. Araçlardan söz ediyoruz. Çok hızlı kararlar verebilmesi lazım. Sonuçta yolda birçok değişken var. Hani siz ne kadar doğru giderseniz gidin, sarhoş bir sürücü veya yeni arabayı öğrenen bir sürücü tehlikeli hareketlerde bulunabilir. Bakalım bu insansız araçlar buna nasıl tepkiler verecek?
Ya zaten sözünü kestim. Hani yapay zekada şeyi dikkat ediyorum. Senin de parmak bastığın nokta. Hani normalde trafikte zaten sana bağlı olan bir şey değil. Yandakinin de hareketi önemli. Hani yandaki aracın hareketine göre nasıl bir yapay zeka çıkıyor arkaya? Mesela geldi arkadan hafiften bir vurdu tampona mesela. Öyle bir durumda nasıl bir performans gösterecek?
Yani orada büyük ihtimal küfür modu on oluyordu. Saldırıya geçiyordur araç.
Ne bileyim, trafik levhalarına uyma standardı nedir? Ya da oradaki nasıl, neye göre bir belirleme sağlıyor? Tabii bunlar, tabii şöyle bir şey var. Bu teknoloji
ilk aşaması yani.
Alfa aşamasında diyelim, hani çok başlangıç aşamasında. Onların ne olacağı belli değil ama İlk aşama açısından 5 saniyelik bir videoda çok fazla bir fikir.
Sonuçta bu araçların kurallara daha fazla uyacağı kesin. Çünkü işlerinde sanal haritalar var. Sanal haritalarda da hız limitleri falan belirtilmiş durumda.
Orada her şey vardır.
Tabii ona göre gidip gelecek, nerede nasıl tabela olduğuna dair, ama bakalım, gelişmeler enteresan. İnsan araçlar ileride şoförlerin o bütün mesleğini ellerinden alacak.
Hakikaten ha.
Çok büyük bir işsizlik oluşacak diye
şeyde
düşünüyorum.
Şeyde aklıma geldi ya, İETT'de falan düşünsene, böyle yapay zeka direkt kullanıyor.
Çok enteresan İstanbul durumlar yaşanabilir. İstanbul trafiği gibi karışık trafiklerde ne yapacak tabii söz konusu olan mı?
Kaptan orta kapı bastım açıklar.
Değişik bir yaklaşım olacak. Mesela yeni bir haber de Kia tarafından geldi. Kia ile Google işbirliğine gitmişler ve Kia artık araçlarına, daha doğrusu şu an lüks araçlarına başlıyor. Mesela ilk kullanacağı araç da Sorento'ymuş. Google Maps ve Google Places uygulamalarına yer verecek. Artık araçta navigasyonu kullanırken Google'dan arama yapıp bir mekanı bulmanız daha kolay olacak. Ya da Google Maps üstünden çok hızlı bir şekilde nasıl gideceğinizi, rectum by rectum navigation dedik, yani köşeden köşeye ya da noktadan noktaya navigasyon şeklinde sesli olarak yönlendirilerek gidebilecekmiş müşteriler.
Aracın içine entegre aplikasyonlar diyebiliriz yani buna, değil mi?
Aslında daha çok Google'a giden işbirliğiyle araç içindeki yol sisteminin, eğlence sisteminin Google Maps ve Google Places uyumlu hale getirilmesi denebilir. Çünkü daha gelişmiş bir versiyon değil. Yani bir uygulama indirip kurmuyoruz bunun
yani
içine.
Yani muhtemelen aracın o yapay zekasını hani Google Maps ile birleştirip direkt olarak kısa yolları falan gösterecekler. Ama hani genel olarak baktığımızda, başta da söyleyeyim mi, böyle teknoloji dünyasının bir araçlarla böyle hani yapay zeka konusunda bir gelişimini görüyoruz.
Aslında araçlar
önümüzdeki
geç kaldılar.
Hani nasıl olacak? Hani
araçlar şöyle geç kaldılar. Arabalardaki teknolojinin uygulanma şekli çok yoğun bir şekilde insan sağlığıyla ve canıyla ilgili olduğu için kolay kolay uygulanamıyor. Çok uzun süre test aşamalarından geçmesi gerekiyor ve çok yoğun güvenli bir teknoloji olduğuna karar verildikten sonra ancak.
Kanunları unutmamak
evet,
lazım.
Daha sonrasında kanunlar var, sınırlamalar var. O şekilde arabalara entegre edilebiliyor. Bu yüzden de araçlara baktığımızda aslında çok uçuk üst modeller haricinde orta sınıf araçlarda çok da gelişmiş güvenlik teknolojileri veya eğlence sistemleriyle karşılaşamıyoruz. Hani herhalde biraz da kullanım koşullarından kaynaklı bir şey. Yavaş yavaş artık göreceğiz bu teknolojileri.
Bizde şeyi... uçan arabalardan falan haber yok değil mi abi? Çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerde...
Daha şey geldi.
Yok daha onlara baya baya bir beklemek zorundayız.
Geleceğe dönüşte mesela uçan Aykay vardı değil mi? 2013.
3 yıl vardı aynı. 2015'te bak, biraz daha vaktimiz var aslında 2-3 yılımız
mesela
var.
Şimdi uçan arabalarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de şuydu. Uçan arabaya da nasıl bir lisanslama yapılacak? Kullanıcılar hani hangi ehliyetten sonra uçan arabayı evet, kullanabilecekler? Acaba insan hatalarını aza indirmek için araç kendisi yapay zekayla mı gidecek? Yoksa insanlar kendileri kullanabilecek mi? Bu tartışmalar tabii ki daha son bulmuş değil. Yani daha çok... iyi bir teknoloji de geliştirilmiş değil. Çünkü uçan araba kafanıza çakıldıktan sonra bunun bir de dava süreci var.
Evet.
Yani sürücüyü mü, firmayı mı dava edeceksiniz? Da. Burada bir sürü karışık durum söz konusu olduğu için biz karadan gidenlere uzun bir süre idare edeceğiz.
Türkiye'de acaba hani böyle akıllı araçlar falan çıkınca işte Doğan görünümlü Şahin tarzı böyle
akıllı araçlar. Büyük ihtimal hackleyeceklerdir bilgisayarları ben de öyle düşünüyorum.
Evet buradan oyun haberlerine geçtiğimizde arkadaşlar başta da konuştuğumuz gibi 2012 yılının oyunlarını konuşacağız daha çok. Geçtiğimiz günlerde BSC olarak da 2012 yılının farklı platformlarda oyunlarını seçtik. Şimdi aslında ilk olarak Talha senin platformundan başlayalım. Senin Xbox videosunu yaptığın platformdan. Xbox 360'ın oyunlarına baktığımızda aslında hani kısaca böyle bir 5'i sayayım. Daha sonra oyunlar üzerinden hani bir numarayı falan tartışalım. Mesut da senin donanımcı olarak aslında oyunlara bakış açını da burada konuşacağız. Xbox platformunda arkadaşlar... Sizlerin ve bizim oylarımızla belirlediğimiz ilk 5. 5 numarada Black Ops 2, 4 numarada Assassin's Creed 3, 3 numarada Far Cry 3, 2 numarada Hitman, 1 numaradaysa tabii ki Microsoft'un göz bebeği olan Halo 4 vardı. Şimdi aslında bir Call of Duty'den kısa bir giriş yapalım Talha, sen ne düşünüyorsun?
Yani şimdi zaten senin de önceden belirttiğin gibi bu kullanıcı oylamalarıyla %90 diyelim. Bizim %10'luk bir etkimiz oldu. Evet. Biz esas hani ilk top 10'da birazcık etkili olabildik. Ben olsam tabii Black Ops 2'yi koyar mıydım? Kendi açımdan konuşayım ben. Ne Black Ops 2'yi koyardım, ne Hitman'ı koyardım, ne Assassin's Creed'i koyardım.
Ya Allah direkt hiçbirisi
benim listemde olmaz.
Kelleleri uçurdu
yani.
Yalnız.
Ama yani yılın oyunu olabilmek için çok değişik bir şey yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Farklı bir duygu vermesi lazım insana. Assassin's Creed 3'ü zaten sen inceledin.
Evet.
Biz de az çok biliyoruz yani. Bir popülaritesi var oyunun ama bu her senede çıkıp yılın oyunu arasına girecek diye hani şey olmaması lazım.
Assassin's Creed'i daha önceki programlarda da mesela konuşmuştuk. Assassin's Creed'in bana göre en büyük dezavantajı hani Call of Duty serisi gibi her sene çıkıyor.
Evet.
Hani bu kadar hikayesi derin, hikayeye sahip. Hani Metal Gear Solid de çok derin bir hikayeye sahip ama baktığımız zaman işte 4-5 yıl arayla çıkıyor ve farklı bir şekilde hikayesini sunuyor. Fakat Assassin's Creed'de artık her sene çıkıyor ve çok büyük bir yol kat edemiyorsunuz. 3. oyunda tamam bazı işte avlanma gibi, ağaçlar üzerinde gitme gibi durumlar vardı. Fakat hani bir ikinci yani oyundaki süreci göremedik
yani. Dövüş yapay zekası oluyor zaten. Dövüş yapay zekasını düzeltmedikleri sürece, bir kişi 50 kişi öldürdüğü sürece çok da fazla gerçekçilikten söz edemeyeceğiz. Ama şimdi işte Xbox 360'da şöyle bir olay var. Bir Xbox 360 kullanıcısı olarak söyleyeyim. Call of Duty'nin her serisi çıktığı yıl bence zirveye gitmeyi hak eder. Online'de inanılmaz keyifli ve arkadaşlarınızla evet, oynayabileceğiniz evet, ender oyunlardan. Şimdi bir oyunun iyi veya kötü oluşunu nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Bu kişiden kişiye değişir ama bence eğlence faktörü çok önemli. Bir oyun isterse 50. defa çıkıyor olsun, aynı konuyu işliyorsun, beni eğlendirmeye devam ediyorsa o sene iyi bir yere gelmeyi de hak ediyordur ki satış rakamlarıyla gösteriyor ki evet, Call of Duty hakkında ne kadar eleştiri olursa olsun, grafik motorunu değiştirmedikleri konusunda ne kadar üst sene gidilirse gidilsin.
Satılıyor yani.
Satış rakamları insanların bu oyunu sevdiğini gösteriyor. Yak. Sevdikleri sürece de devam edecek. Şimdi Kurtlar Vadisi mesela. Ben özel efektlerinden konusuna kadar çok fazla eleştiririm. Sevmem, izlemem. Ama izleyen çok büyük bir kitle var. Demek ki bir işi doğru yapıyorlar ki bu kadar büyük bir kitleye ulaşabiliyorlar.
Yani hani genel olarak baktığımızda ben aslında Talha'ya bir konuda katılıyorum. Ben de mesela listeye alacak olsam mesela Black Ops 2 ile Assassin's Creed 3'ü muhtemelen almazdım. Hani Hitman'i alırdım çünkü Hitman'de şöyle bir güzellik var. Çok fazla yenilik koymuşlar. Bir kere grafikler zaten çok harika. Oynadığımızda işte bir fabrikaya giriyorduk. Fabrikada böyle hani normal oyunlarda camdan bakarsın arkasını görürsün. Bunda camdan bakıyorsun arkada müthiş bir hareketlilik var böyle.
Işte
ve yani camdan da kendi yansımanı görebiliyorsun. Yani bu kadar gelişmişlik vardı ki mesela oyunun aslında özelliğiyle ilgili de bir örneği daha önce de konuşmuştuk Mesut. İşte hani normal oyunlarda harita dışına çıkarsın işte geri dön filan der. Hitman'da harita dışına doğru çıkıyorsun, bakıyorsun tren geliyor falan böyle işte. Sonsuz bir döngü oluyor.
Ya açıkçası ben şimdi Hitman'ı
hani
tamam
fazla seçenek
iyi
var.
Bir oyun. Gerçekten güzel grafikleri var ama yapay zekası onda çok kötüydü. Ya, özellikle zeka... öldürme sahnelerinde karşınızdaki yani karakterler kukla gibi kalıyorlar. Ne bir acı ifadesi var, ne bir direnme var, ya, hiçbir şey yok. Ve sonrasında mesela büyük bir olay yaratıyorsunuz, çatışma çıkıyor. Dolaba saklanıyorsunuz. Evet, herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye başlıyor falan. Bana çok saçma gelmişti oraları.
Yapay zeka hani şu bu nesilde aslında Halo Reach'in ben yapay zekasını çok beğenmiştim. Hani yapay zekası tam olarak böyle çok, çok büyük sıkıntı bu nesilde. Hani onun için yapay zeka biraz daha geri planda kalıyor genel değerlendirmede. Zaten küçük oyunlara baktığımızda işte Fez gibi farklı oyunlara baktığımızda zaten yapay zeka unsuru çok ön planda değil. Bu yüzden o oyunların da çok fazla keyif verdiğini görüyoruz ki mesela ben bir Fez'i herhalde alırdım listeye.
Yani ben hani kendimizi söylemek gerekirse ben Xbox 360'ın top 5'ine Halo 4'ü 5. sıradan alırdım. İlk 1. sıraya koymazdım. 1 numaraya Fez'i koyardım zaten.
Çok iyiydi evet.
Yani kesinlikle Fez'i koyardım. Tabii bu oyuncuların farklı anlayışı. Şimdi Fez'i açıp baktığınız zaman piksel piksel bir dünyası var. Chiptune dediğimiz hani NES zamanından kalma müzikleri var ama oyun o kadar farklı bir şey düşünüp yapmış ki bence yılın oyunları arasında en üst zirveye oynayacak oyunlardan bir tanesidir. Ama şimdi oyunculuk anlayışı, oyun anlayışı da değişti. İnsanlar işte senin dediğin gibi yapay zeka olsun, şu olsun, grafikler
çok önemli, bir,
çok
hale
önemli bir hale geldi. Gerisi hiç hikaye. Hani şey olayı var. Oyun baştan aşağı quick time event olsun. Adamın umurunda değil. Şey istiyor adam. Görsel bir dünya istiyor. Gerisi hiç önemli
evet.
değil.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani biz jenerasyon olarak ister istemez tabii ki yaşlı kalıyoruz artık. Yani oyun dünyasına baktığımızda dinozor gibi kalıyoruz. Çünkü biz piksel grafiklerle büyüdük. Hani biz Game Boy'da siyah beyaz Mario oynarken heyecanlanan insanlardık. Ama şimdiki kardeşlerimize baktığımızda daha doğar doğmaz ilk oynadıkları oyunlar Grand Theft Auto 4, 3 gibi oyunlar oluyor. Yani gerçekten her şeyin uç noktaya taşındığı oyunlar oynuyorlar. Grand Theft Auto 2'yi belki de hiç görmüyor. Görmek bile istemiyor. Doğal olarak oradaki nesilde grafiklerin hep daha iyiye gittiği. Artık çünkü zaten aldıkları ürünler hani bizim o eskisi gibi değil. Gelişimi birebir hissetmedikleri için onlara şu an ne verilirse zaten bir üst seviyeye geçildiğini hissediyorlar ama biz şey istiyoruz, daha büyük sıçramalar istiyoruz. Yani, çünkü bizi tatmin etmek konusunda birazcık daha yavan kalıyorlar geçmişten gelenler için.
Hani böyle eski oyuncular için, geçmişten gelen oyuncular için biraz da şey önemli. Hani yenilikçilik önemli evet. Ve hikaye sunumu bana göre bir oyundaki hani grafik en son aşamalardan birisidir. Yenilikçilik, hikaye sunumu ve hani karakterle bütünleşme gibi unsurlar bana göre grafikten daha ön planda olması lazım
mesela
ki.
Mesela Dishonored bu sene bayağı iyi.
Dishonored mesela zaten direkt PS3 listesine de konuşalım, onu da direkt olarak sayayım. Hani PS3'te arkadaşlar Max Payne 5. sırada, 4. sırada Dishonored, 3. sırada Far Cry 3 ki onu daha sonra konuşacağız. 2 numarada Journey, 1 numarada ise Hitman. Aslında Journey burada birazcık sıyrılıp hani bizim böyle sevdiğimiz türde bir oynayıp yenilik sunup listeye girdiğini görüyoruz 2 numaradan ki bana göre PS3'ün bu seneki en iyi oyunlarından birisiydi. Hani oyuna baktığımızda aslında çölde gidiyorsun, havada süzülüyorsun ama müzikle birlikte bir böyle hani bazı oyunları izlemeye bile doyamazsın böyle. Evet, oynadığın doğru. zaman böyle sürekli olarak bitmesin istersin. Mesela daha önceki nesilde benim için Ico ve Shadow of the Colossus oyunları böyle olmuştu. Bu nesilde de Journey'in bu oyunlara örnek olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten Journey ilk tanıtım videosundan beri yani developer konuşmaları falan evet. yapılırdı ya. Günlüklerini yayınlardık biz geliştiricilerin. O günden bugüne heyecanla beklenen oyunlardan bir tanesiydi.
Zaten
o etkileyiciyi sunulacak mı sunmayacak mı diye de tartışılıyordu. Hani yani, acaba sadece videodan mı ibaret gerisi olacak mı diye. Yani. Sundu yani sonuçta.
Yapımcı stüdyonun daha önce yapmış olduğu oyunlara baktığınız zaman Flower var. Bunlar PSN'in en çok satmış, en çok ilgi görmüş, en farklı oyunlarındandı. Journey'i biz geçen sene kulaklar için nasıl, Erdinç'le birlikte 2012'nin en fazla beklediğiniz oyunları hangisi dediğinde Journey benim listemdeydi. Maalesef hani daha önce de söylediğim gibi inceleme fırsatımız olmadı ama Journey'i ben daha sonra oynama fırsatı yakaladım. Journey'nin çok farklı bir oyunlara bakış açısı var aslında. Seni bir dünyaya bırakıyor ve o dünyada herhangi bir şekilde online oynayabiliyorsun tabii ki de bu oyunu. En büyük özelliği o zaten. İkinci kişi oyuna dahil oluyor ve ikinci kişiyle herhangi bir şekilde onun profiline giremiyorsun. Hani Xbox Live'da veya PC'de oynadığın zaman oyunu bakarsın karşındaki adam kimmiş, nereliymiş falan. Burada hiçbir şekilde etkileşime geçemiyorsun karşıdaki oyuncuyla. Kimdir, neyin nesidir, adı nedir? Veya konuşamıyorsun, hani chat falan yapamıyorsun. Ama farklı hareketler koymuşlar. Oyunun o karakterlerine özgü hareketlerle onun ne demeye çalıştığını anlamaya çalışıyorsun. Ve bir yolculuğa çıkıyorsun. Yani yabancı insanlarsınız ama aynı yolun yolcusu olduğunuz için beraber bir yoldaşlık yapıyorsunuz. Çok enteresan bir yapısı vardı bu yüzden dolayı. Benim için bu tarz oyunlar ne bileyim daha çok öne çıkıyor. Mesela XCOM konuşacağız yine evet, sırası evet. gelince. Bu tarz oyunların artık hiçbir değeri kalmadı. Yani kimse bu sene mesela Levent çok güzel bir inceleme hazırlamıştı ona. Konuşmadı bile yani XCOM'la ilgili olarak. Dishonored'ı...
XCOM şundan kaybetti. O ismi çok törpülediler. Yani...
İki bir oyun daha
bir
geldi.
Bir first person shooter oyunu birkaç duymuşlar oyunda, bir de ona
birkaç
herhalde.
Oyunda çok böyle berbat işler ortaya koyunca insanlar bir sonrakinde hiç ismi bile duyulmadı. Pazarlamasını da çok fazla yapamadılar.
Hani son olarak şeyi de söyleyelim. XCOM mesela Game Trailer arasında yılın oyunlarında mesela birinci sıraya yerleşti. Ki gayet başarılı bir oyundu. Onu da birazdan konuşacağız aslında. PC ve genel platformlarında direkt olarak aslında donanımdan devam edelim.
Evet aslında şimdi hani burada teknolojiyi konuşuyoruz. Daha çok oyunları konuştuk. Oyunlar denince de konsol oyunları özellikle televizyonlar çok ön plana çıkıyor. 2012'ye baktığımızda televizyon konusunda birçok firma çok güzel şeyler ortaya koydu. Hani Panasonic, Sony'yi bunların arasında sayabiliriz. Philips vardı keza ama Samsung kadar hiçbiri konuşulmadı. Çünkü Samsung yeni akıllı televizyon serilerinde özellikle kamera etkileşimi, el hareketleri, sesli kontrol gibi özellikleri televizyonlara eklemesi yanında upgrade edilebilir, sonradan alınacak ek cihazlarla geliştirilebilir akıllı televizyonları da ortaya çıkartmasıyla birçok insanın dikkatini direkt olarak üzerine çekti firma. Sonuç olarak 2013'e geldik ve Samsung söz verdi geliştirme kitlerini 2012'deki yeni nesil televizyonlar için çıkartacağını duyurdu. En azından CES 2013'te tanıtılacağı konuşuluyor bu yeni kitlerin. Ve yeni kitler sayesinde 2012 senesinde satın aldığınız akıllı televizyonunuzu direkt olarak 2013 sezonunda çıkacak televizyonlarla aynı özelliklere kavuşturabileceksiniz. Fiyat konusunda bir açıklama yapılmadı ama benim tahminim çok can yakacak bir fiyat olmayacaktır. Çünkü Samsung bu konuda kendisi bir üretici olduğu için yongaları kendi üretebiliyor. Plastiğini bile kendi üretebiliyor cihazların. Uygun fiyata üretmeyi başaracaktır. Ve eğer tahmin edildiği gibi uygun bir fiyatla da piyasaya sürerse büyük ihtimalle bundan sonra televizyon olan kimse
uzun bir süre götürecek.
Uzun bir süre götüreceği için de zaten Samsung'u tercih edecektir. Hani, bu upgrade edilebilir televizyon işi özellikle akıllı TV almak isteyenler için bulunmaz bir nimet.
Benim burada merak ettiğim ya, upgrade işlemi donanımsal olarak mı olacak?
Donanımsal olarak hani olacak. Bir kart satın gibi alacaksınız. Ufak bir kutu gibi. Cihazın destekli yuvasına soktuğunuz anda yeni işlemci, yeni bellek miktarı, yeni özellikler, yeni yazılım televizyonunuza yüklenmiş olacak.
Hani şey olayı vardır mesela konsolcularda da çok büyük bir sorundur bu. Yeni bir televizyon alırsınız. Hani bir dahaki konsol çıktığında bambaşka bir aslında şeye geçer. Mesela şu anda iyi bir televizyon alacak oyun sever veya konsol sahibi olmak isteyen işte PlayStation 4'ü, Xbox 720'yi. Mesela şu an aslında düşünüyoruz mesela yeni bir televizyon alacak olsam beklerim. Çünkü onların aslında nasıl bir teknoloji sunacağını bilemiyorsun.
Tabii sonuçta 2K destekli olursa yeni konsollar evet. Sonuçta. Evet. Televizyonlar büyük ihtimal 2K çözünürlüğe hemen upgrade olacaklar. En azından giriş seviyesi ucuzlayacaktır. Şu an için çözünürlüğü arttıramasak bile işlem gücünü arttırabiliyor olmamız, akıllı TV yeteneklerini arttırabiliyor olmamız çok büyük bir avantaj burada diye düşünüyorum. Bir diğer konu da akıllı robot süpürgeler. Şimdi her şeyin akıllandığını görüyoruz. Cep telefonları akıllandı, tabletleri akıllı cihazlar diyoruz. Etrafımız bir sürü akıllı cihaza sarıldı. Hatta fırınlar bile bugün işlerinde hangi yemeğin olduğuna bakıyor. Siz onu giriş yapıyorsunuz. Ona göre bir ısıtma profili ayarlayıp akıllı bir şekilde değişik değişik bölmelerindeki değişik yiyecekleri pişirmeye başlayabiliyor. Hatta pişirme bittikten sonra cep telefonu uyarı gönderebiliyor. Evet, Samsung tarafında bunlar şu an mevcut. Kullanılabilir durumda. LG de keza yine öyle aynı teknolojileri geliştiriyor. Yeni teknolojik cihazlardan bir tanesi de akıllı süpürgeler. CES 2013'te Samsung'da yeni bir akıllı süpürgesini duyuracak ya. Bu süpürgeyi diğerlerinden ayıran şey uzayabilen kollara sahip olması. Şu an resimlerde görünüyor. Normalde bu akıllı süpürgeler zaten piyasada bulunmaktalar ve yine oval yapıları var. Fakat uzayan kolları olmadığı için köşe temizleme konusunda kimi zaman yetersiz kalabiliyorlar. Samsung ayrıca yeni cihazında robot bir gözle ekleyerek lazerle ve radarla haritalamayı bir adım daha ileri götürüyor. Artık robot saniyede 30 kare çekebilen kamerasıyla etrafı görerek gezecek ve kirli bir nokta varsa daha rahat tespit edip evin haritasını çıkartıp en azından geçmediği yer kalmayacak şekilde temizlemeyi de sürdürebilecek. Samsung'un bu modelinde büyük ihtimalle bir dak ünitesi de olacaktır. Çünkü şu an piyasada bulunan en üst modeli çöpünü gidip bir konteynere boşaltabiliyor. Evde ayarladığınız konteynere. Bu modelde de aynı şey desteklenmeye devam edilecektir diye düşünüyorum.
Şeyde bile ben aslında çok şaşırmıştım. Hani yuvarlak süpürgeler vardır eski böyle gider gelir. Hatta evet. Videoları vardır kediler üstünde oturur. Hani onda bile çok şaşırmıştım. Bu bayağı bir teknolojik cihazmış ki şey aklıma geldi. Cem Yılmaz'ın eski bir gösterisinde mesela şey diyor işte akıllı fırınlarla ilgili artık öyle bir zaman gelecek ki diyor fırın diyor işte ben ayrı eve çıkıyorum falan diyecek. Bu moda gelecek falan diyordu. O direkt aklıma geldi.
Tabii bu tip akıllı cihazların gelişmesi ev hanımlarının gerçekten işini çok fazla kolaylaştıracaktır. Çünkü evde en çok karşılaştığımız sorun zaten toz alma sorunu. En azından yerde toz bırakmazsa bu tip cihazlar cihazların üstü tozlanmayacaktır.
Biz bayağı ben şahsen bu teknolojiden bayağı geri kalmışım. Bizim evde hala gırgır var yani.
O zaten Türk evlerinin olmazsa olmazı herhalde en pratik eşyalardan bir tanesi. Birçoğumuzun evinde vardır ondan bir tane.
Bilmiyorum, o sadece Türk kültüründe olan bir şey mi acaba bu?
Zannetmiyorum çünkü iyi bir keşif gerçekten. Çok da pratik, birçok ülkede kullanılıyordur. Fakat bizde yaygın olarak kullanılıyordur.
Onun bir eski aşaması da şey vardı. Bu zaman şeyden yapılan sarı süpürgelerimiz vardı. Faraş mı deniliyordu? Onlardan vardı. O ne bileyim, o geldi aklıma. Ben hiç yani böyle şeylere televizyonda Breaking Bad'de vardı hatırlıyorsan böyle bir cihaz. Etrafta dolaşıp duruyordu. Ben biraz geri kalmışım. Görünce çok şaşırdım. Beni etkiledi bu cihaz.
Evet, bu ilginç cihazdan sonra aslında yılın oyunlarına kaldığımız yerden devam edelim. PC oyunlarına baktığımızda arkadaşlar, Gökhan yapmıştı bu videoyu. Sizin oylarınızla gene ve bizim seçimlerimizle birlikte 5. sırada gene Assassin's Creed 3'ü görüyoruz. 4 numarada Max Payne 3, 3 numarada Dishonored, 2 numarada Hitman, 1 numarada ise Far Cry 3 var ki Far Cry 3 bana göre bu senenin en iyi oyunuydu. Fakat hani seçimlere baktığımızda işte PS3'te bir tek Journey farklı bir şekilde ön plana çıkıyor. Hani diğer oyunlara baktığımızda ise hemen hemen işte Hitman'i aynı yerde görüyoruz. İşte Assassin's Creed 3, Far Cry, Dishonored gibi oyunların bütün listelerde olduğunu görüyoruz. Hani bu aslında direkt olarak aklıma şey getiriyor. Acaba oynamadan da böyle sevdiğin oyunu seçme şansı sonuçta sunabiliyorsun. Mesela ben de PS3 olmayıp Xbox sahibi olmama rağmen Dishonored'ı çok beğendiysem muhtemelen PS3'te de seçilmiş olabilir. Direkt bu seçenek aklı geliyor aslında. Yani oyuncu profili Türkiye'deki daha çok aksiyon ve bu tarz oyunları seçmiş diyebiliriz.
Yani genel olarak dünyada böyle ama en çok satan oyunlara bakın. Zaten aksiyon ağırlıklı oyunların olduğunu görüyoruz. Şiddet ne kadar fazlaysa, silah ne kadar iyiyse, atış sesleri falan, oyunlar fazla satıyor. Bu bir gerçek yani. Mesela Hitman'in de bu kadar uzun süre beklenmesinin sebeplerinden bir tanesi, silah kullanma hissiyatını en iyi veren oyunlardan bir tanesi olması. Hani ateş ettiğinizde insanlar en azından gerçekçi bir şekilde tek mermiyle yere yığılabiliyorlar. Bu insanları etkiliyor. Hani şu an oyun hani gençleri şiddete yönlendiriyor diyoruz. Aslında geçenlerde şöyle bir şey düşündüm. Oyun üreticileri buna çok karşı çıkıyor. Hatta oyun editörleri de oyunlar şiddete karşı hani insanı yönlendirmez diyor ama biz hepimiz eskiyiz arkadaşlar. Yani biz Mario'larla falan büyüdüğümüz için belki de şiddete karşı oyunlar yönlendirmez diye düşünüyoruz ama şimdiki gençlik inanılmaz psikopat oyunlarla büyüyor.
Tamamıyla
yani daha 3 yaşından oynamaya başlayan bir çocuk oynadığı oyunlara bakın. Sürekli adam öldürme, adam kesme.
Ya tabii canım zaten. Ailelerin bu konuda nasıl, bence bir kitabın bile okunmadan önce ebeveyn tarafından, sonuçta her kitap insana bir şekilde bir düşünce aşılamaya çalışır. Ne olursa olsun. Bunu çocuğa okuturken şimdi bir Cin Ali okutmak var. Cin Ali kaldı bilmiyorum ama yani bir de tutup herhangi bir, tabii isim vermek doğru olmaz. Herhangi bir kitabın ideoloji aşılamaya çalışan bir kitabı okutmak doğru olmaz. Burada dediğine katılıyorum. Burada aileler çok önemli pozisyonda. Filmlerde de olsun, dizilerde de olsun, kitaplarda da olsun, hatta müzikte dahi aileler önce bir bakacak. Ya bu çocuk ne yapıyor, ne ediyor, biz buna önce ne verebiliriz, daha sonra... Yani belli bir şeye ulaştıktan sonra, şimdi Far Cry 3'te uyuşturucuya gönderme var, cinsel içerik var. Bunlar zaten ama şiddetle sen adamları yakıyorsun falan.
Uç noktada ve sonuçta hani ben bakıyorum her yaşta
algılayabildiği bir şey olması lazım. Hani evet. Bunun bu bir oyun sadece diye kavrayabileceği bir... yaşta olması lazım
diye düşünüyorum. Buradaki problem zaten bu kontrolün sağlanmaması. Hani bizim karşı çıkmamızdaki sebep veya yapımcıların karşı çıkmasındaki sebep, mesela Far Cry 3 Ubisoft çıkartmış ve işte şimdi Peggy notunu tam hatırlamıyorum ama mesela artı 16 yaşını basmış. Tamam, hani ailenin onun kontrolünü sağlaması lazım.
Aslında
hani
bizim burada karşı çıktığımız aileleri bu çok şey yapmamak ama gerek. Hani, mesela sigara ve tekel satışı biliyorsunuz küçük çocuklara yasaklandı.
Evet.
Ama bugün küçük bir çocuk gidip bunu herhangi bir bayinin orijinalini satın alıp gelebilir ya da Steam üstüne girip çok rahat satın alabilir. Bence bunun engellenmesi lazım.
İşte o engellenmesi lazım.
Evet, çünkü bu kanunen yapılabilecek
bir şey. Her şey etkili aslında. Arkadaş damlası ortamı falan sonuçta bile böyle şeylerde.
Ben yani bile gerçi arkadaşına gidip yine oynar. Bir de o var yani. Engelleyemezsiniz şey burada. Var. Ama hani, evde denetimi sağlamak yine aileye düşüyor. Tabii orası bir gerçek.
Yani sonuçta hani sürekli konuşuyoruz, işte bir kitaptan bahsediyoruz, oyundan bahsediyoruz. Bugün filmlerde ve hani cinsel içerikli filmlerde bile bir yaş sınırlaması var. Bunun hele internet ortamında hiçbir şekilde sınırlandırmasını yapamazsın. Fakat orada hani biraz artık ailevi yetişmeden mi diyelim veya insanın kendisini bilmesinden mi diyelim? Hani tabii ki mesela işte artı 18 denen bir filmi veya oyunu veya bir kitabı yani 7-8 yaşında bir çocuk oynuyorsa, izliyorsa tabii ki onun bir etkileri olacaktır. Yani o odada
yalnız sana burada bir elimi kaldırmak istiyorum. Arkadaş Hotline Miami oynadıktan sonra benim kafama falan vurmaya çalışıyor.
Hotline Miami'ye de aslında direkt
ona
olarak...
Ona da değinelim istersen, ben ondan laf açılsın diye şey yaptım.
Ona da birazdan değineceğiz aslında.
Aslında Hotline Miami'yi konuşmak lazım. Benim de orada söyleyecek birkaç çift sözüm var çünkü. Şimdi ben cep telefonlarına doğru haberleri biraz getirmek istiyorum. Çok fazla donanım, çok fazla böyle değişik teknoloji konuştuk. Cep telefonları şu an herkesin bildiği konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz Nokia N9 isimli bir cep telefonu piyasaya sürmüştü ve bu telefonu özel kılan şeylerden bir tanesi de MIGO isimli bir işletim sistemine sahip olmasıydı. Fakat Nokia Windows Phone'la devam edeceğim ben yoluma dedikten sonra ve MIGO ile yollarını ayırdıktan sonra bu MIGO'yu geliştiren ekip kırılmış ve firmadan ayrılmıştı. Bunlar yeni bir firma kurdular, Jolla isimli, ve bu Jolla Sailfish ismini verdi. Yeni bir işletim sistemi geliştirmeye devam ediyor şu anda. İlk görüntüleri de yayınlandı. Görülebileceği gibi ilk görüntülerde yine N9 benzeri. Zaten developer kitlerden bir tanesiymiş bu Nokia'nın. N9 benzer donanımsal özelliklerine sahip bir cep telefonu üstünde çalıştırılmış. İnanılmaz akıcı çalışan, gerçekten çok güzel akıl edilmiş, iyi özelliklere sahip yeni bir işletim sistemiyle karşı karşıyayız burada. Görünen o ki Jolla Sailfish ile beraber gerçekten giriş seviyesi cep telefonlarına da akıcı bir şekilde çalışabilecek bir işletim sistemini imza atmış gibi görünüyor. En azından parmak hareketlerimizin sağdan sola veya yukarıdan aşağı olmasına göre tepki verebilen ekran işletim sistemi oldukça işlevsel olmuş. Bu telefonlarda artık geri tuşu olmayacak. Geri işlevini yapabilmek için parmağımızı soldan sağa doğru sürüklememiz yeterli olacak. Böylece bir sonraki programa ya da bir sonraki ekrana rahat bir şekilde geçebileceğiz. Home için ise parmağımızı aşağıdan yukarı doğru sürüklemek yeterli olabiliyor. Telefon menüsüne hızlı erişim için ise yukarıdan aşağı parmağımızı çekmemiz yeterli oluyor ki hangi uygulamada olursanız olun telefon işlevine hızlı bir şekilde erişebiliyor olmak bence büyük avantajlardan bir tanesi olmuş. İşletim sisteminin görünüşünü çok beğendim. Bir işletim sisteminde hani bu tip görsel öğelerle zenginleştirilmiş olması arayüzüm bence önemli. Çünkü insanlar cep telefonu satın alıyorlar, özelliklerini kullanıyorlar. Fakat belli bir yerden sonra da bu tip özellikleriyle oynamak istiyorlar. Biraz görsellik arıyorlar. Evet. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
Yani baktığımızda bana da çok hoş geliyor görselliği. Ama hani önceki telefonların bazı işletim sistemlerine baktığımızda hani görselliği çok güzel gözüken fakat fail olan telefonlar da görmüştük. Umarız onlardan birisi olmaz tabii ki.
Yani sonuçta bu telefon tabii ki tek telefon olarak çıkmayacak. Bu bir işletim sistemi. Bunu böyle düşünelim. Bu Nokia'nın bir cep telefonu olmayacak. Her ne kadar Nokia'nın bir developer kitinde çalışıyor olsa da bu işletim sistemini taşıyan birçok telefon göreceğiz. Android'e en azından giriş seviyesi telefonlarda rakip olabilecek yeni bir işletim sisteminin olması
açık
güzel.
Açık kaynaklı olacak herhalde değil mi?
Tabii ki açık kaynaklı olacak. Rekabet güzel şeydir. Bir de Linux çekirdekli bir yapıya sahip olması da geliştiricilerin çok hızlı bir şekilde bu platforma adapte olabileceğini gösteriyor. Bir başka işletim sistemi haberi ise cep telefonlarında Ubuntu tarafından geldi. Ubuntu'nun uzun bir süredir cep telefonları için yeni bir işletim sistemi geliştirdiği konuşuluyordu. Firma ayrıntılı bir açıklamayla bunun duyurusunu yaptı. Dedi ki biz artık masaüstü bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve televizyonlarda çalışabilecek oldukça güzel işletim sistemlerini bir araya getirdik. Ve bu işletim sisteminin cep telefonlarında olması da gerektiğini düşündük ve cep telefonları için de uyarladık. Artık Ubuntu'nun gelişmiş arama deneyimini, kolay arayüz deneyimini televizyondan tablete, cep telefonuna kadar her yerde eşit bir şekilde kullanabileceksiniz dediler ve tamamen kullanımıyla ilgili bir video yayınladılar. Genel olarak kullanımına baktığımızda yine Ubuntu'nun da ekranın her köşesini kullanma ve el hareketleri aslında gestures diye geçiyor. Yani İngilizcesine baktığımızda gesture diye yazılan bir tabir var. El hareketleriyle, parmak hareketleriyle, kaydırma hareketleriyle telefonun birçok fonksiyonuna hızlı erişimi sağlayabilecek bir yönteme başvurduklarını görüyoruz. Bana açıkçası arayüz çok karışık geldi. Hani genel olarak videolarını eğer siz de daha sonrasında sitemizden bulup izlerseniz büyük ihtimal aynı kanıya varacaksınız. Çok gelişmiş arama seçenekleri var. İnternetle sürekli eşlenik çalışıyor işletim sistemi. Fakat sağdan çekince ayrı bir şey gelmesi, alttan çekince ayrı bir şey gelmesi ve bunun uygulamaya göre değişiklik gösteriyor olması biraz farklı bir kullanım yaratmış. Ayrıca Ubuntu her ne kadar kendi tanıtım videosunda oldukça esnek, hızlı çalışan bir işletim sistemi gösteriyor olsa da Nexus üzerine kurulmuş olan Alpha sürümü inanılmaz yavaş çalışıyor. Bu da işletim sisteminin henüz gerçekten çok emekleme aşamasında olduğunu gösteriyor. Belki Ubuntu hani biz de varız, bize de destek olun, bu platform gelişmeye açık gibilerinden bir gösteriş yapabilmek için erken de açıklamış olabilir. Yani bu sonuçta bir yatırım ekibi vardır bunun arkasında, yatırımcılar vardır. Yatırımcıları tatmin edebilmek için bakın biz 2012'de boş durmadık,
bir gövde gösterisi yaptık
diye bir gövde gösterisi yapmış olabilirler. Sonuçta tanıtım videosu da yine birçok yatırımcıyı çekmek açısından etkili olacaktır diye düşünüyorum.
Yani en azından senin de söylediğin gibi farklı bir işletim sistemi daha görmüş olacağız. Umarız başarılı olurlar diye.
Evet, bu işletim sistemini özel kılan şeylerden bir tanesi de HTML5 kodlama biliyorsunuz. Şu anda web sitelerinde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ve geliştiriciler çok hızlı bir şekilde adapte olabildikleri HTML5 sayesinde bir web sitesi geliştiriyormuş gibi bu cep telefonunda program geliştirebilecekler. Ayrıca HTML5'te yine çok ileri seviyede bir destek söz konusu. HTML5 destekli geliştirilmiş uygulamalar size uyarılar gönderebilecek. Yine telefonun çeşitli işlevlerine rahat bir şekilde erişebilecekler. Fakat Ubuntu ekibi diyor ki donanıma direkt erişmek, oyun gibi güçlü donanımsal özellikler isteyen uygulamalar çalıştırmak istiyorsanız sizin için biz gerçek bir geliştirme kiti de hazırladık. HTML5 dışında bu geliştirme kitini de kullanabilirsiniz diyorlar ki yine Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğu için, Linux çekirdeğinden güç aldığı için hızlı bir şekilde uygulama geliştirilebilecektir. Ubuntu'nun bir diğer altını çizdiği şey de Ubuntu diyorlar en güvenli işletim sistemlerinden bir tanesi. Bu telefonda aynı çekirdeği kullanıyoruz. Bu telefonda yine piyasadaki en güvenli cep telefonu işletim sistemlerinden bir tanesi olacak. Tabii bu da ayrı önemli konulardan bir tanesi.
Bayağı iddialı açıklamalar
çok
yapmışlar.
Çok iddialılar.
Hani umarız o konuda da başarılı olurlar artık. Şimdi oyunlara geçtiğimiz arkadaşlar son olarak genel kısmına geliyoruz. Genel kısımda hani BSC editörlerinin oylama olarak birazcık daha yüzdesini arttırdık ve farklı oyunları listeye sokabildik. Baktığımızda 10 numarada XCOM'u görüyoruz. 9 numarada Hotline Miami. 8 numarada Assassin's Creed 3. 7 numarada Halo 4. 6 numarada Max Payne 3. 5 numarada Journey. 4 numarada Hitman. 3 numarada Walking Dead. 2 numarada Dishonored. 1 numaradaysa Far Cry 3 var. Yani aslında listeye genel olarak baktığımızda Walking Dead, Hotline Miami ve XCOM diğer 5'lerden ayrılan oyunlar oluyor. Hani ilk olarak aslında XCOM'dan bahsedelim. Az önce de kısaca değindik. XCOM, hani Mesut konuştuk ya işte dinozor oyuncular iki farklı evet. sürümü gelecek falan. Hani XCOM bana göre bu nesile uyarlanmış eskiden çıkan oyunlara baktığımızda en başarılı oyunlardan birisi.
En başarılı
çünkü,
uyarlama denebilir evet.
Hani oyuncuyu çok iyi bir şekilde kendisine bağlıyor. İşte klasik olarak bir alien saldırısı var, uzaylı saldırısı var. Bütün dünya birleşmiş, bir bütçe yaratmış. Ve siz de o bütçe XCOM birliğinin başındasınız. Ama burada asıl önemli olan nokta ise bir ekibiniz var. Ve ekiple belli bir süre sonra tamamen bütünleşmeye başlıyorsunuz. Hani mesela oyunun moduna baktığımızda diyelim benim ekibin lideriyim. İşte askerim olarak Mesut ve Talha var diyelim. Hani Talha'ya mesela işte fizik güçlerini yükleniyorum. Sana da askeri güçleri yükleniyorum mesela. Fakat belli bir bölümden sonra diyelim ki seni savaşta kaybediyoruz. Onun bir geri dönüşü yok. Hani seninle o kadar bağdaştırıyorum ki kendimi.
Gitti bütün yatırım.
Evet, bütün yatırım gitti. O karaktere olan bağlılığın gitti. Hani strateji öğeleriyle, o değişen kamera açısıyla bana göre bu yılın en farklı oyunlarından birisi de XCOM.
Yani senin söyleyeceklerin üzerine ben de çok fazla bir şey eklemek istiyorum. Sen zaten açıklamayı yaptın. XCOM strateji oyunlarına zaten şöyle bir şey var baktığımız zaman. Pek eskisi kadar ilgi görmüyorlar strateji oyunları. Bakalım.
Bir de çok da kaliteli yapımlarla karşılaşamıyoruz.
Company of Heroes bu konuda ne yapacak?
Bence
çok merak
de çok
ediyorum.
Bir şey yapamayacak da çünkü eski oyunun aynısını alıp pullayıp yine önümüze sürecekler
evet,
gibi görünüyor.
THQ açısından da çok önemli bir yapım kendisi. XCOM bence strateji severlerin mutlaka denemesi gereken eski oyunları kadar zorlayıcı bir yapıya sahip değil. Biraz daha yumuşatmışlar casual döneme göre. Abi. Biraz daha casual senin dediğin gibi olmuş ama bence strateji severlerin mutlaka
hani
denemesi
gereken. Ben de yılbaşında indirime girer mi diye bekledim ama girmedi de o dürüstü. Çok az bir indirim yaptılar.
Steam'de bir indirime girdi de o da pek indirim
pek
denilmez
indirim
yani.
Pek indirim denemezdi o yüzden satın almadım. Ben de almadım, bekliyorum hala.
Hani umarız XCOM böyle strateji oyunları açısından özellikle o türe özlem duyan oyunlar açısından, oyuncular açısından bir hani milat olur ve bundan sonra da farklı yapımlarla karşılaşırız. Şimdi direkt olarak Hotline Miami'den konuşalım aslında. Mesut senin de söyleyeceklerin var
galiba. Açıkçası Hotline Miami ben hak ettiği yani hak etmediği bir yerde olduğunu düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Çok basit bir oyun. Nice free to play oyun var mesela sizin listelerinizde yok ama milyonlar oynuyor. Free to play oyunlar genelde top 10 listelerine hiçbir şekilde girmezler. Hani hiçbir site almaz.
Nadirdir.
Ama çok sevilen oynanan oyunlardır. Hotline Miami giriyorsa bence bu sene çıkan birçok free to play var yine daha fazla oynanan, daha fazla iyi göreme, daha fazla haslat yapan. Onlar da konulabilir diye düşünüyorum. Çok basit bir oyun çünkü.
Yani
şöyle, nice basit oyun var bu şekilde oynayabildiğimiz. Cep telefonlarında bir sürü oyun var. O zaman cep telefonu oyununu alalım.
Yani şöyle
en iyi oynananlar arasına sokalım. Bana saçma geldi açıkçası.
Ya Hotline Miami aslında ben de ilk başta senin gibi düşünüyordum. Hani çok basit bir yapısı var. Eski aslında NES'de bile buna benzer çok fazla oyun vardı. Hani tepe kamerasına sahip.
Evet.
Direkt olarak gidip böyle işte düşmanlarla çarpışabildiğin kanun sunun ön plana çıktı. Fakat Hotline Miami'yi oynadıktan sonra arkadaşlar size o kadar çok bağımlılık yaratıyor ki ben mesela yatarken bile oyunun müzikleri işte kafamda dönüyor böyle bir zaten vurma sesi falan var. Hani bağımlılık unsuru ve merak unsurunu çok iyi bir şekilde yansıtmışlar. Maskelerle birlikte kullandığınız silahlarla birlikte hani işte özellikle eski nesil olan oyunculara birebir hitap ediyor ve böyle o eski özlemini çok iyi şekilde kendinizi doyurabiliyorsunuz. Hani ben oyunu oynadıktan sonra böyle bayağı bir keyif aldım. Hala da oynamaya devam ediyorum ve aklımdan böyle müzikleri falan zaten çıkmıyor yani.
Evet, doğrudur tabii yani evet. Ama bana kalırsa dediğim gibi nice flash oyunları var ki bu oyunun aynı kaliteye belki de daha üst kaliteye sahip.
Şimdi ben şurada şunu söylemek istiyorum. Bir konuda sana kesinlikle katılıyorum. Mesela ben şahsen PC'de bir top 10 oluşturacak olsam Tribes Ascend'i mutlaka koyardım. Yani top 10 listesine mutlaka koyardım. Bir free to play oyunu olarak çok kaliteli. Benim diyen first person shooter oyunlarına hani çıkıp da böyle hani şey yapmak olmasın.
İsim vermeye.
Ya isim vermek veya tabii bunu ağır şekilde eleştirmek olmaz. Sonuçta ortada bir emek var ama benim diyen shooter oyunlarına yani taş çıkartacak. Hem mekanikleriyle, vuruş hissiyle, müzikleriyle, yapısıyla, grafikleriyle. Hani grafikleri de çok başarılı bir oyundu. Bence listeye girmesi gereken bir oyundu. Daha önce söylemiştim yine söylüyorum. Tribes Ascent mutlaka denenmesi gereken bir yapım. Ama bunun dışında Hotline Miami'yi farklı kılan bir özellik var. Normalde oyunlarda mesela bir can barın vardır ve gidersin vurursun ilerlersin falan. Ben şu ana kadar oynamış olduğum oyunlarda çok azında düşmanın da seni tek seferde aldığı ve buna istinaden oyuna çok hızlı bir şekilde girip aynı şeyi tekrar denediğin ama her seferinde haz aldığın, her denemende de birazcık daha
hırslandığın
ve deneyim ettiğin bir tecrübe sunuyordu Hotline Miami. Görsel olarak çok başarılı değildi ama kestiğin, biçtiğin adamları, kafasını patlattığın adamları, ya bilmiyorum siz yani şiddetten konuştuk, çok da övmek ne kadar doğru bilmiyorum ama
beni biraz etkiledi ya o oyun.
Kafaya koyuyorsun, adamın kafa patlıyor, piksel piksel onu yani hissediyorsun. Yani vuruş hissi mükemmeldi. Çoğu shooter oyunundan falan çok daha başarılı bir vuruş hissi vardı. Onun dışında benim Hotline Miami'yi çok övmemin, çok beğenmemin sebeplerinden birisi, birincisi müzikleri, ikincisi aslında birincisi demek daha doğrusu olur, oynanışındaki hızlı, stratejik ve zorlayıcı yapısı diyebilirim ben buna. Ben çok fazla açıkçası flash oyunlar veya mobil oyunlar oynamış değilim ama Hotline Miami'nin bu konuda benzersiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim.
Ya şeyi de söylemek lazım. Hani oynarken mesela tek kişilik bir oyun. Ben oynuyorum mesela, işte Levent, Gökhan, Talha arkamda duruyorlar, izliyorlar beni. Ve dördümüz birden çok büyük bir keyif alabiliyoruz. İşte ben gidiyorum kapıya tekme atıyorum. Zaten adam 2.80 yatıyor, gidiyorsun kafasını yere vuruyorsun.
Ben bilmem işte, ben aynı keyfi oyundan alamadım açıkçası. Bana çok basite indirgenmiş bir oyun gibi geldi.
Ya o da zaten...
O yüzden de top 10 listesinde acaba yer almalı mıydı, almamalı mıydı?
Ya tarzı zaten hani şeyi de söylemek lazım. Sonuçta hani burada aslında yorumlardan da bahsedelim, gelen yorumlardan. Mesela Borderlands 2'yi niye almadınız diyen var. İşte sonra şeyi hangi oyundu? Çin'de geçen bir oyun vardı şimdi.
Sleeping Dogs.
Ha, Sleeping Dogs'u niye almadınız diyen var. Hani Sleeping Dogs'a baktığımızda GTA tarzında açık dünya oynanışı olduğunu görüyoruz. Gayet başarılıydı. Ama hani mesela bana göre topona girmez, sana göre topona girmez. Fakat o oyuncu Sleeping Dogs'u çok beğenmiş. İşte Borderlands çok beğenilmiş ki bana göre de çok güzel bir oyundu. Ama ilkinle kıyasladığımızda çok büyük bir yenilik sunmuyordu. Hani bu top 10 listeleri birazcık daha şey, oyuncudan oyuncuya değişen bir liste.
Tabii ki de.
Zaten oylamaya sunuyorsun ve belli bir yüzde alıyorsun. Tabii hani Hotline Miami'nin listeye girmesindeki en büyük nedenlerden birisi, hani oyları da oldukça başarılıydı. Bizim de oylarımız da eklenince listeye girebildi. O yüzden listeyi aldık. Hani bu konuda birazcık daha şey olmak lazım. Çünkü hiçbir liste birbirini tutmuyor sonuçta.
Yok ama şöyle de bir şey var. Mesela ben Hotline Miami'yi tavsiye ettim insanlar.
Beğendi.
Girdiği zaman ya hakikaten de başarılıymış. Yani ilk baktığında çok kötü duruyor, çok basit duruyor ama oynadığın zaman o hissi alabiliyorsun. Ama tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Ben Mesut'a denetmiştim oyunu. Ya çok haz almadı. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Oyunculuk anlayışı farklı olabilir, değişebilir. Senin dediğin gibi her insana göre top 10 değişebilir. Yani bölüm sonu canavarının yaptığı top 10 bu diye top 10'un dışında kalan oyunlar değersiz, beş demek para değil, etmez oyunlar demek değildir. Bu bizim fikrimiz. İnsanların bunu yorumlarında aslında... Ya ben bazı yorumlar gördüm, çok irkiltici yani. İngilizce küfür yazmış adam. Yani o sanki şey oluyor, hakaret etme İngilizce olunca daha yumuşak bir şey oluyormuş gibi oluyor. Neyse, ben fazla onlara girmek istemiyorum ama sen, benim de fikrim budur. Demek yerine niçin insanların hakarete başvurduğunu, şey yaptığını anlamıyorum.
Hani kendi fikrini çok iyi şekilde sunanlar
lanse eden arkadaşlarımız da var.
Borderlands'i anlatan arkadaş çok iyi bir şekilde neden girmesi gerektiğini söylemiş. Hani okuduğun zaman zaten hak veriyorsun. Fakat liste sonuçta 10 oyunluk bir liste. Hani bir yılda yüzlerce oyun çıkıyor. Ve bir havuz sistemini aldığımızda top 10'umuz bu şekilde geliştiği için biz de Hotline Miami'yi ve diğer oyunları listeye aldık. Hani genel olarak baktığımızda zaten yorumlarda da genelde seçilen oyunlar gelmiş. Hani şey diyen de var mesela, hani benim listem bu fakat sizin listenizde olabilecek bir şekilde listelenmiş. Mesela Walking Dead'e baktığımızda tüm dünyada çok iyi bir şekilde yorumlar aldığını görüyoruz ki bana göre de bu senenin en iyi oyunlarından birisiydi. Yani, hatta zirveye bile oynayabilirdi.
Point and click türünü,
evet, adventure türü.
Türkçe diyoruz. Olmaması onun büyük ihtimal Türkiye'de tutmaması nedenlerinden bir tanesi.
Sonuçta Amerika'da, hikaye bazlı, evet, dram.
Amerika'da tabii ki tutacak. Oyun. Adam kendi dilinde oynuyor. Belki diğer dillere de çevrilmiştir ama ülkemizde de emin olun Türkçe olsaydı oyun.
Tabii ki de, çünkü
bir yerde
yani, hani Türkçe olsa da bana göre hani zirveye oynayamazdı. Çünkü o oyunda böyle oynanıştan çok hani point and click özellikleri, adventure öğeleri çok ön planda fakat karakterler arası diyalog çok önemli. Hani aksiyon seven oyuncular da birazcık bu yapımlardan biraz sıkılıyorlar. Çünkü çok uzun konuşmalar var, yaptığın seçimlere göre farklı farklı sonuçlar görüyorsun.
Ya bence eğer anlasalar yüzden... farklı olabilir dediğim gibi. Yani evet, o tarafı öyle
birazcık
söylemek
lazım. Roman tadında bir şey.
Çünkü dizi çok izlenen bir dizi. Aksiyon seven oyuncular da sonuçta aynı diziden keyif alıyor. diziyi anladıkları için izliyorlar. Altyazısı olmasa inanın o dizi de bu kadar izlenmez Türkiye'de. Yani bu bir gerçek.
Ya şey gibi biraz aslında Walking Dead benim çok hoşuma gitti. Etkileşimli roman gibi. Sonuçta çok seçimleri güzel. Sen yapıyorsun, bir dram var, karakterleri benimsiyorsun falan. O yüzden çok başarılı bir oyun.
En azından şeyi söyleyebiliriz. Yeni gelecek olan Walking Dead'den daha başarılı. Böyle olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Yeni gelecek zaten tamamen rezillik. Hemen şimdi ben teknoloji dünyasında da birkaç tane haberin böyle kısa kısa başlıklarını söylemek istiyorum. Bir tanesi BTK Bilişim Teknolojileri Kurulu bir sistemi devreye soktu. Bu sistemde birçok mağdur aslında mağduriyeti engelleyebilecek bir sistem. Neydi bu? Biliyorsunuz bazen isminiz açılmış sizden habersiz telefon hatları olabiliyor. Bu da nasıl oluyor? Siz hattınızı açtırmak için gidiyorsunuz İBA'yı. Kimliğinizi bırakıyorsunuz, imzalı kağıt bırakıyorsunuz. Bunları kullanarak sizin üstünüzden bir sürü hat çıkartıp bunları direkt olarak insanlara satıyorlar hızlı bir şekilde. Bu da nasıl oluyor? İşte kimliksiz, hiçbir şeysiz, bas parayı al hattı tarzında. Ne kadar hat satarlarsa o kadar fazla puan kazandığı için o bayide böyle bir yola gidebiliyorlar. Artık BTK'nın açtığı site üzerinden şu an adresi tam olarak görüyorsunuz ekranda. Bu adrese girdiğinizde TC kimlik numaranızı ve telefon numaranızı yazarak sorgulama yapabiliyorsunuz ve üstünüzde kaç tane hat var bunu görebiliyorsunuz. En azından işlem yaptırmak adına bence önemli. Çünkü ileride bu hatlarla adınıza nasıl işlemler yapılacağı ya da niçin bu hatların kullanılacağı belirsiz olduğu için. Ya o imkansız ama sonuçta o hatları gerçekten kötü amaçlar için kullanıp başınızı belaya sokabilirler. Evet. Şirket hatları kullananlar bakamıyor buna. Sadece kişisel hatlar için. Bunu da böyle bir altını çizelim.
Zaten açılır açılmaz ben kontrol ettim. Arayüzü de gayet başarılı ve hızlı olmuş. Hani hemen telefonunuza mesaj geliyor. Bence bir bakmakta yarar var.
Evet, önemli bir durum. Bir diğer konuda Internet Explorer 6, 7 ve 8'de yeni bir açık daha bulunmuş. Bu açık nedeniyle de eğer bir web sitesine girerseniz ve kötü niyetli yazılım yazanlar, daha doğrusu kötü niyetli kişiler bu siteye bir JavaScript kodu yerleştirdiyse bilgisayarınızın denetimini ele geçirme veya bilgisayarınıza zararlı yazılımları sizin haberiniz olmadan yükleme gibi direkt olarak bu yetkileri ele geçiriyorlarmış ki bence çok tehlikeli bir
çok
şey.
Çok büyük tehlike.
Internet Explorer'ın eski sürümlerini artık kullanmayın. Hani Microsoft da bunu sürekli tavsiye ediyor zaten. Sürekli en yeni güncel sürümü kullanın diye. Yakında bir patch yayınlanacakmış. Ama siz bu süreçte bundan korunmak istiyorsanız ya Internet Explorer'ın yeni bir sürümünü kullanacaksınız ya da başka bir tarayıcıya terfi edeceksiniz artık. Bir diğer haberimiz de Corning Gorilla Glass isimli bir teknoloji var. Biliyorsunuz yeni nesil cep telefonlarının artık Corning Gorilla Glass olup olmadığı ekranın her zaman kullanıcılar tarafından sorulur. Çünkü bu tip camlar hem çizilme hem de kırılmaya karşı dayanıklı oluyorlar. Şu an ikinci nesil teknolojisi kullanılıyor bunun. Corning firması bir açıklama yaptı ve dedi ki biz üçüncü nesil camları da hazırladık. CES'te bunu tanıtacağız. Üçüncü nesil camlar kırılmaya karşı %50 daha dayanıklıymış. Ve aynı zamanda çizilmelere karşı da %40 daha dayanıklı olacaklarmış. Küçük kılcal çizikler artık daha az görünür olacaklarmış bu cam üzerinde. Corning Gorilla Glass 2'de de birçok geliştirme yaptık demişlerdi. Fakat ne yazık ki mesela HTC One X gibi cihazlar, birçok kullanıcı söyler bunu, camları kolay çizilen cihazlar haline aldılar. Üçüncüde umarım bu hatayı giderirler ve yine kırılmaz çizilmez camlarımıza kavuşuruz yeni nesil telefonlarla. Çünkü artık her şey dokunmatik oldu. Çizilmez olması bence
ve hani kılıfsız
çok
genelde
önemli.
Akıl telefon kullanan yok gibi, özellikle iPhone'da. Umarız bu camlarda tabii ki gelişir.
Evet, artık kılıfı bir şekilde hayatımızdan çıkartırız. Bir diğer haberde yeni Asus PC'lerle beraber artık Leap Motion'un 3 boyutlu kontrol cihazı da sunulacakmış. Leap Motion uzun bir süredir bu cihazın tanıtımını yapıyor. Ön siparişler almaya başladı. Yakın bir zamanda da dağıtımına başlayacak. Şu an geliştirme kitleri çoktan geliştiricilere dağıtılmış, satılmaya başlanmış durumda. Bu cihaz sayesinde Kinect benzeri sensörleri bulunan bu cihaz aslında sizin parmak hareketlerinizi alıyor ve dokunmatik olmayan bir ekranı dokunmatikmiş gibi kullanmanızı sağlıyor. 10 parmağa kadar hassas ve parmak hareketlerini inanılmaz bir titizlikle, inanılmaz bir hassasiyetle direkt olarak bilgisayara aktarabildiği için de çok değişik işler yapabiliyorsunuz. Bana Kinect'ten çok daha hassas ve işlevsel bir cihaz gibi geldi. Tabii bu cihazı kullanabilmeniz için parmaklarınızın cihazın üzerinde olması lazım. 1 metre yüksekliğe kadar bir algılanma mesafesi var. Zaten dizüstü bilgisayarlara ve masaüstü bilgisayarlara adapte edileceği düşünüldüğünde de herhalde zaten elinizin altında bir yerde duracaktır diye düşünüyorum.
Direkt... Şey için bayağı başarılı olur ya, dersleri olanlar, çizim yapmak isteyenler, mimarlar için
falan. En azından dokunmatik
çok...
ekran olayını kaldırıyor. Ekrana dokunmuyorsunuz, ekranı kirletmiyorsunuz ama dokunmatik bir ekranmış gibi kullanabiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden biri bence bu.
Yavaş yavaş Tom Cruise'un filmindeki gibi böyle parmaklarla herhalde girişeceğiz.
Artık başlayacak. Dokunmatik ekrandan dediğim gibi çok daha işlevsel bir teknoloji. Belki Asus'ta hani dokunmatik ekranda bu dokunmatik panel kullanan, yani panel üreticilerindeki sıkıntıdan dolayı bazı bilgisayar üreticileri dokunmatik panel bulmakta zorlanmışlardı. Windows 8 ile beraber biliyorsunuz dokunmatik panelleri revaç oldukça fazla arttı. Hani belki bu tip teknolojilerle beraber Belki hiç panel ihtiyacı olmadan da direkt dokunmatik teknolojiye kavuşacağız.
Ücret belli mi acaba?
Aslında 70-80 dolarlık bir cihaz bu. Fakat Asus bunu ücretsiz olarak sunacakmış bilgisayarlarında ki. Tabii Asus'tan sonra başka üreticiler de aynı teknolojiyi adapte edebilirler kendi cihazlarına.
Umarız ederler deyip oyun dünyasındaki kısa kısalara geçelim. Mesut hatırlarsan geçtiğimiz programdaki ziyaretçilerimiz de hatırlayacaktır. AOYU'yu konuşmuştuk. Android tabanlı bir konsol. Tabii ki hani Kickstarter projeleri aslında 2012 yılına damga vurdu ve yeni bir konsol daha Kickstarter'a başladı arkadaşlar. GameStick adlı bu konsol yine Android tabanlı. Fakat AOYU ile özelliklerini kıyasladığımızda birazcık daha geri planda kaldığını görüyoruz. Fakat konsolun en büyük özelliği taşınabilitesi çok yüksek. Zaten kontrol cihazının altında bir USB stick takıyorsunuz ki zaten aslında konsolun kendisi o USB de diyebiliriz.
Aslında AOYU ile karşılaştığında bu konsolun ayrıldığı noktalar şunlar. AOYU'da biliyorsunuz Tegra 3 var, yani 4 çekirdekli bir işlemci var ve sonuçta GeForce UDP grafik yongasını kullanıyor. Bunun içinde tek çekirdekli bir işlemci var. Grafik yongası da Mali 400. Ama Mali 400'ün ilk çıkan jenerasyonu, tek çekirdekli versiyonunu kullanıyor. Yani Galaxy S2'deki kullanılan grafik biriminden daha güçsüz bir grafik birimiyle karşı karşıyayız. Fakat bu firma biraz özel bir firma. Firma şu ana kadar akıllı televizyonlar için 200'e yakın oyun geliştirmiş ve LG, Samsung gibi büyük üreticilerle çalışan bir firma. Bu yüzden de kendi cihazlarına oldukça büyük destek sunacakları konuşuluyor. Tabii UYA karşısında nasıl grafikler sunarlar, arayüz nasıl olur, bu tip konularda henüz bir bilgi yok. Fakat UYA'ya karşı ciddi bir rakip olacakları da bir gerçek. Çünkü cihaz sadece HDMI portuna bağlanan bir stickten oluşuyor. Gamepad kısmında hiçbir şey yok.
Evet,
4 adet gamepad'e kadar destekliyor ki en azından Smart TV özelliği bulunmayan televizyonlar için biçilmiş kaftan olacak. Alacaksınız, takacaksınız, kullanmaya başlayacaksınız.
Zaten fiyatına da baktığımızda 80 dolar gibi bir ücret görüyoruz ki bence böylesi bir cihaz için gayet de makul bir fiyat. Diğer habere geçtiğimiz arkadaşlar Sony ile alakalı. Artık ikinci el piyasası çok tartışılır oldu oyun dünyasında. Ve Sony'nin gelen söylentilere baktığımızda PlayStation 4 ile birlikte ikinci el piyasasını birazcık daha kısıtlayacağını görüyoruz. Sony bu gene üstünü basa basa söyleyelim. Bu söylenti herhangi bir resmi açıklama yok. Çıkan bu habere göre yeni bir patent alınmış durumda ve bu patentle birlikte hani normalde konsollarda bir ID'ye bağlarsınız. Oyunların da buna benzer bir sistemi olacağını görüyoruz ki aslında bu nesilde bile çıkan keylerle beraber işte anahtar kodlarıyla birlikte ikinci el piyasası bayağı bir
yani konsol satarken oyunlarıyla beraber satacağız. Gördün
yani
mü?
Oyunlarda aynen öyle olacak. Hani yani oyunu direkt olarak kişiye bağlayacaklar. Bu da hani normalde şimdiki nesile baktığımızda multiplayer odaklı oyunlarda ikinci el piyasasının oldukça güç olduğunu görüyorduk. Hani ikinci el alan bir oyuncu tekrar bir key almak zorunda kalıyordu. Yani
işte kopya kullanıcılar yüzünden ne yazık ki orijinal kullanıcılar bu tip böyle zorluklarla mücadele ediyorlar. Kopya olmasa zaten orijinal kullanmak ucuz. Neden ucuz? Orijinal aldığınız oyunu satabiliyorsunuz çünkü. Evet. Ve aldığınız fiyata çok yakın bir fiyattan satabiliyorsunuz. Siz de yeni bir oyunu ucuz bir fiyattan alabiliyorsunuz. Fakat kopya kullananlar yüzünden ne yazık ki ne aldığımız oyunu satabiliyoruz ne de artık firmalar bizim bu oyunları satmamıza göz yumuyorlar. Bu tip böyle sıkıntılar yaşayacağımız gerçek.
Hani şeye de baktığımızda, yorumlara baktığımızda çok büyük eleştiriler geliyor. Ama bir yandan da hani hak vermek lazım. Çünkü gerçekten korsan oyun dünyasını baltalayan en büyük sıkıntılardan birisi. Bir diğer haberimize baktığımızda arkadaşlar Sniper Ghost Warriors 2'nin yeni çıkış tarihi belli oldu. Oyun 12 Mart'ta çıkacak. Bu oyunun en büyük özelliği tabii ki Crane'in Engine 3 desteklemesi. Ve hani hikaye olarak da hani Bosna katliamı pek böyle oyun dünyasının veya filmlerin böyle yakından ilgilendiği bir durum değildir. Sniper Ghost Warrior 2'de ise bu konu işlenecek. Biz de oldukça merak ediyoruz. Evet, bir diğer haberimize baktığımızda arkadaşlar Xbox 720 ile ilgili aslında ilginç ve önemli bir detay bu hafta ortaya çıktı. Xbox Live yayın direktörü Major Nelson kendi internet sitesinden bir geri sayım başlattı. Ve bu geri sayımın sonucu E3'e kadar dayanıyor. Yani E3'e baktığımızda bir 6 aylık bir süreç var. Hani bu sayımın yeni Xbox ile ilgili olabileceği söyleniyor. Tabii ki şu an için bir açıklama yok. Son haberimiz ise önümüzdeki hafta önemli bir video yayınlanacak. The Witcher serisinin arkasındaki firma olan CD Projekt ki benim bu nesildeki en sevdiğim firmalardan birisidir. Hani kendi öznelliğini ve böyle farklı yapısını koruyan firmalardan birisidir. Bu firmanın yeni oyunu olan Cyberpunk 2077'nin ilk videosu önümüzdeki hafta yayınlanacak ki oyun Mayıs ayında duyurulmasına rağmen sadece iki tane ekran görüntüsü dışında herhangi bir bilgimiz yoktu. Bu videoyu da büyük bir merakla bekliyoruz.
Evet, oyun haberlerinde bitmesiyle beraber ikisi birine bu hafta sonuna geldik. Kapanışı ise fazlaca şiddet konuştuk ama dövüş sanatları videosuyla kapatıyoruz. Aslında YouTube severlerin çok yakından takip ettikleri bu Street Fighter veya Mortal Kombat benzeri oyunların direkt olarak live action videolarını çeken
çok
bir grup.
Çok başarılılar.
Evet, Genel olarak antrenmanlar veya bu çektikleri videolardan kaydettikleri kesitleri birleştirerek 3 dakikalık güzel bir video hazırlamışlar. Bir kişinin 4 kişiyle mücadelesini falan da gösteriyor bu videolar. Çok değişik, enteresan dövüş sanatları gösteriyorlar. En azından kan yok. Kendinizi koruma sanatı hakkında bilgiler alabilirsiniz.
Görsel efekt var.
Görsel efekt var diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.